Ayrım 11.
Ama bu defa oturmuş dinliyordu. Bu çaresiz serüvende Mustafa Kemal'in göz alıcı yeteneklerinin, bir önder olarak niteliklerinin farkına varmıştı. Yabancılara karşı direnişi örgütlemek konusundaki kararlılığında tamamıyla beraberdi onunla. Ama dinledikçe hepsinin ardında Mustafa Kemal'in bencilliğinin ve ne pahasına olursa olsun iktidarı ele geçirme konusundaki kararlılığının da farkına varıyordu. Mustafa Kemal'in yanında yer almaya karar verdi. Ancak onu her zaman gözünün önünde bulunduracaktı. Zorlu bir yolculuğun ardından 19 Mayıs 1919'da fırtınalı bir havada Karadeniz'in Samsun limanına çıktılar. 24. Samsun İngiliz birliklerinin elindeydi. Bir İngiliz istihbarat subayı Mustafa Kemal'in tüm yaptıklarını inceden inceye soruşturuyordu. Yerel Rum ve Ermeniler onun her hareketini, temaslarını, hatta telefon görüşmelerini bile rapor ediyorlardı. Türkler onunla konuşmaktan neredeyse korkuyorlardı. Bir bahane bularak karargahını Havza'ya, ardından da oldukça iç kesimde ve Türkiye'nin doğusuyla batısını birleştiren ana yolun kavşak noktasında bulunan bir kasabaya, Amasya'ya taşıdı. Burada hiç değilse o melun İngilizlerden kurtulmuştu. Mustafa Kemal derin bir nefes alıp işe koyuldu. 6 aydan beri İstanbul, muzaffer mütefiklerin topukları altında inim inim inlerken, kendini tutmak, hiçbir şey yapmadan oturmak zorunda kalması onu son derece kızdırmıştı. 6 aydır padişahın ve damat Ferid'in önderliğinde, İngilizlerin ayakları dibinde sürünen ve onlara yaltaklanan politikacılar ve devlet adamlarını seyretmek zorunda kalmıştı. Bir Türk olmaktan duyduğu gurur derinden örselenmişti. Dişlerini bileyerek, büyük nefretini biriktirerek, elinden hiçbir şey gelmeden oturmuştu. Artık harekete geçecekti. Kasvetli eylemsizlik aylarından olağanüstü bir enerjiyle sıyrıldı. Düşmana ve menfur İngilizlere karşı direnmek, evet, direnişi örgütlemesi gerekiyordu. İlk iş ordunun desteğini sağlamaktı. Amasya'dan bütün ülkedeki görev başındaki subaylara raporlar vermeleri için telefonlar edip telgraflar gönderdi. Durum oldukça açıktı. Türkiye yenilmiş ve dermansız kalmıştı. Askeri direniş için etkin bir gücü kalmamıştı. Anadolu'da 4, Avrupa'da İstanbul'un karşı kıyısında bir kol ordusu bulunuyordu. Bunlardan 4'ü yalnızca iskelet halindeydi. Karargahların kurmayları kalmış ama askerler dağıtılmış ve silahlar depolarda toplanıp İngilizlere devredilmişti. Sadece doğuda, Diyarbakır'da Kazım Karabekir'in kumandası altındaki kol ordu hala duruyordu. Fakat İzmir yakınlarındaki dağlar istilacı Yunanlılara direnmek için yemin etmiş gerilla çeteleriyle doluydu. Rauf, Bahriye Nazırlığından istifa edip bu çeteleri örgütlemeye başladı. Dipnot, Rauf askerlikten 27 Şubat'ta istifa etmişti. Nazırlığı ise bundan da önce 11 Kasım'daki kabine değişikliğiyle zaten sona ermişti. Mustafa Kemal, kol ordu kumandanlarının desteğini alması gerektiğini anlamıştı. Refet'i Sivas'tan geri çağırdı. Ankara'daki 20. Kol Ordu kumandanı ise Ali Fuat'tı. Kendisiyle görüşmek üzere Ali Fuat'ı da Amasya'ya çağırdı. Ali Fuat gelirken Rauf'u da beraberinde getirdi. Toplantı gizli oldu. Arif konuşulanları kaydetti. Mustafa Kemal görüşlerini açıkladı. Hepsi de tek umudun direnişte olduğunda anlaştılar. Ortaklaşa bir eylem planı tasarısı hazırladılar. İzmir civarında Yunanlıları durduracak ve oyalayacak daha fazla sayıda çete kurmaları gerekiyordu. Bunları da kullanarak eski ordu çevresinde yeni bir milli ordu teşkil etmeliydiler. Ülkede boydan boya asker ve silah toplayacak yerel merkezler oluşturulmalıydı. Bütün bunlar çok güç olacaktı. Çok dikkatli davranmaları gerekiyordu. Aksi halde İngilizler daha başlangıçta onları ezebilirdi. Padişah'tan ve merkezi hükümetten hiçbir şekilde yardım alamayacaklardı. Bütün ülkede halk bitip tükenmişti ve yeniden ayaklandırılmaları kolay olmayacaktı. Direniş için kurulan tüm dağınık örgütler bir tek merkezin denetimi altında toplanmalıydı. Batıdakilerin hepsine Ali Fuat, doğudakilerin hepsine de Kazım Karabekir kumanda edecek, Mustafa Kemal de merkezde olacaktı. "Bundan başka," dedi Mustafa Kemal, "padişah ve merkezi hükümet düşman elinde bulunduğu için bizim burada Anadolu'da geçici bir hükümet kurmamız gerekiyor." Mustafa Kemal siyasete değinir değinmez diğerleri durakladı ve ondan kuşkulanmaya başladılar. devrimci görüşlerinden haberdardılar. Rauf, halife, padişaha ya da İstanbul'daki merkezi hükümete zarar verebilecek her şeye karşıydı. Ali Fuat kurnaz ve ihtiyatlıydı. Ayrıca Mustafa Kemal'i kendi üstü olarak görmeye henüz hazır değildi. Refet, Mustafa Kemal'den kuşku duyuyordu. Mustafa Kemal'in tutkularını, devrimci düşüncelerini, tüm geleneksel bağlılıklara karşı mutlak saygısızlığını açığa koyan gemideki konuşmalarını hatırlamıştı. Mustafa Kemal onları kazanmak için tüm ikna gücünü kullandı. Onların desteğini alması hayati önem taşıyordu. Rauf ve Ali Fuat görüşlerini benimsedi. Refet hala duraksıyordu. Anadolu'da ayrı bir hükümet oluşturulmasını hiçbir yarar görmüyordu. Düşüncelerine aykırı olmakla birlikte sonunda o da razı oldu. Tüm Türkiye'yi temsil etmek üzere Sivas'a çağrılacak delegelerden oluşacak bir kongrenin mümkün olduğu kadar çabuk toplanmasına karar verdiler. Diyarbakır'dan Kazım Karabekir, Edirne'den Cafer Tayyar ve Konya'daki kumandan çektikleri telgraflarla bu kararlara katıldıklarını bildirdiler. Mustafa Kemal mücadelenin ilk raundunu kazanmıştı. Ordu liderleri artık yanındaydı. Derhal ülkeyi harekete geçirmeye koyuldu. Köyleri gezdi, memurlara heyecanlı söylevler verdi. Ordu dağıtıldığı için işsiz kalan subayları topladı. Her fırsatta ve her yerde melun İngilizlere karşı direnişi vaaz etti. Düşman Türkiye'yi, onların memleketlerini parçalara bölerek mahvedecekti. Samsun çevresinde bir Rum devleti kurmayı planlıyorlardı. Çevredeki tüm köyler Rum patrikliğinin ajanlarıyla doluydu. İngilizlerin elinde tutsak olan padişah çaresizdi. Padişah Mustafa Kemal'i onları kurtarması için göndermişti. Fakat onlar, Türkler, kendi kendilerini kurtarmalıydılar. Oturup dışarıdan yardım beklemenin hiçbir yararı yoktu. Yeni milli orduya silah ve gönüllü asker vermeleri, direnmeleri gerekiyordu. Çünkü kendilerini yıkımdan kurtarmanın ve çoluk çocuklarının namusunu korumanın yegane yolu buydu. Köylerinde bir komite oluşturmaları ve direniş merkezi haline getirmeleri için her köyde temsilciler atadı. Bu çok zor bir işti. Halk yorgun düşmüş, son derece ezilmiş bir haldeydi. Bütün umutlarından vazgeçmişlerdi. Direniş, hatta protesto düşüncesi bile tümüyle yok olmuştu. Yıkıcı savaşlar ve sürekli yenilgi yıllarından sonra alıkça bir uyuşukluğa gömülmüşlerdi. Hepsinin tek istediği, sakin yaşamlarını sürdürmek ve tarlalarını ekmek için ihtiyaç duydukları tek şey barışın devamıydı. Fakat Mustafa Kemal'i dinledikçe yavaş yavaş uyanmaya başladılar. İzmir'den Yunanlıların köyleri yaktıkları ve Türkleri toptan katlettikleri haberleri geliyordu. Mustafa Kemal zavallı denebilecek kadar ölgün olan kızgınlık korlarını körükledikçe adeta yaşama döndüler. Bütün köylerde parlayan nefret alevi halkı yeni bir enerjiyle harekete geçirdi. Memurlar son ferde kadar onun yanında yer aldılar. Mustafa Kemal onların şevklerini derinleştirip daha fazla köyü harekete geçirmeleri için çevreye gönderdi. Amasya'dan ayrılıp doğuya, Erzurum'a gitti. Burada işi daha kolaydı. Kafkaslar'da ülkelerindeki devrimden sonra Rusların boşaltmış olduğu topraklarda İngilizler sınırları Türkiye'ninkiyle çakışkan bir Ermeni Cumhuriyeti kurmuşlardı. Yeni Cumhuriyete Barış Antlaşması Türkiye'ye kabul ettirildiği zaman Erzurum civarındaki Doğu vilayetlerinin Ermeni Cumhuriyeti'nin bir parçası olacağına dair söz vermişlerdi. Bölgenin Türk ahalisi için bu yok edilmek anlamını taşıyordu. Ermeni egemenliği altında yaşamaktansa savaşmaya, yenilgi halinde ölmeye yemin etmişlerdi. Dahası Kazım Karabekir ve kumandasındaki düzenli ordunun el altında olması onlara güven veriyordu. İngilizler ise çok uzaklardaydı. Hevesle Mustafa Kemal'i dinliyorlardı. Gittiği her yerde halka umut ve eylem konusunda yeni bir heyecan aşılıyordu. Bayrak altında toplanan çeşit çeşit insanın oluşturduğu kalabalık, hepsi de yırtık pırtık giysiler içindeki bir sefiller topluluğuydu. Bir onbaşı Ankara dışındaki bir köyden 300 adam toplamış, onları eğiterek Ankara'daki kumandana götürüyordu. Birçok yerde İngiliz ve Fransızların elindeki depolara baskınlar yapılıyor, silahlar taşınarak kullanıma hazır halde dağlarda saklanıyordu. Mustafa Kemal, Erzurum'dan ordu kumandanlarına silahlarını İngilizlere devrini geciktirmelerini ve adamlarını bayrak altına çağırmaları hususunda padişah adına emirler gönderdi. sivil yetkililere de gönüllülerin toplanması, İzmir'in işgaline karşı protesto toplantılarının düzenlenmesi, vergilerin toplanmasının geciktirilmesi ve hali vakti yerinde tüccarlardan müsaadeler yapılması hususlarında talimatlar gönderdi. Bu etkinliklerin haberi İstanbul'a çok çabuk ulaştı. İngilizler misilleme yapmakla tehdit ediyorlardı. Padişah büyük bir öfkeye kapılmıştı. Direniş budalalıktı. Hiçbir yararı olmadığı gibi yalnızca müttefiklerin Türkiye'yi tümüyle ezmesine yol açacaktı. Kendisi Mustafa Kemal'i Anadolu'ya direnişi durdurması için göndermişti. Ve şimdi Mustafa Kemal onun ismini kullanarak direnişi körüklemeye başlamıştı. Böyle olacağından kuşkulanmıştı zaten. Hemen Mustafa Kemal'in durumu açıklayan bir rapor vermek üzere geri dönmesini emretti. Mustafa Kemal emirleri alır almaz telgrafhaneye gidip padişaha uzun, acil ve kişisel bir telgraf çekti. Telgrafında hükümdar ve halkının önderi, padişah olarak gelip yabancı düşmana karşı halkını önderlik etmesi için ona yalvardı. Bütün gece boyunca cevap için makine başında bekledi. Şafak vakti dönmesi için tartışma kabul etmez bir emir geldi. Mustafa Kemal bunu kesinlikle reddetti. Telgrafla millet bağımsızlığını kazanmadığı sürece Anadolu'da kalacağım cevabını verdi. Padişah onu hizmetinden azletti ve ülkedeki tüm askeri ve sivil yetkililere onun emirlerini uygulamayı reddettiğini bildirdi. Mustafa Kemal de ordudaki görevinden istifa etti. Kendisini destekleyenleri ve ordu kumandanlarını yanına çağırdı. Artık yollarımız ayrılıyor dedi. Eğer daha ileriye gideceksek bunu yalnızca kendimize güvenerek yapacağız. Merkezi hükümet bize karşı. Bu iç savaş anlamına gelebilir. Büyük tehlikeleri göz almak ve büyük özverilerde bulunmak zorundayız. Bir kez başlayınca hiç kimse geri dönmemeli. Hiç kimse geriye bakıp pişmanlık duymamalı. Kararınızı vermeniz ve bir lider seçmeniz gerekiyor. Başarı için bir şey çok önemli. Başta bu hareketin önderi olacak bir tek kişi olmalı. Tek bir lider. Eğer beni seçerseniz benim yazgımı paylaşmak zorunda olacaksınız. Ben artık bir sivilim. Beni bir asi olarak ilan edecekleri kesin. Tek şartım var, o da emirlerimi sizin askeri kumandanızmışım gibi harfiyen uygulamanızdır. Hepsi de yola devam kararı aldı. Önderleri olarak Mustafa Kemal'i seçtiler ve şartını kabul ettiler. Kendileri de padişaha zarar verecek hiçbir şey yapmama şartını koştular. O da bunu kabul etti. Padişah düşmanın elindedir ve kötü kişiler tarafından yönlendirilmektedir, dedi. Bizim padişah efendimizin çevresindeki kişilerle ve düşmanla mücadele etmemiz gerekiyor. Mustafa Kemal için verdiği sözler daima amaca ulaşmak için kullanılan ve pek az yerine getirilen araçlar olmuştu. Böylece eldivenini yabancı düşmanın ve padişahın yüzünde şaklatmıştı. Mustafa Kemal kongre için çağrıları göndermişti bile. Tüm bölgelere telgrafla ülke tehdit altındadır demişti. Merkezi hükümet artık işlevlerini yerine getiremeyecek durumdadır. Vatanımızın bağımsızlığı ancak milletin iradesi ve gücüyle korunabilir. Yolları ve araçları tartışmak üzere Sivas'ta bir kongre toplanması kararı verilmiştir. Her bölge 3 temsilcisini gönderebilir. Tam bir gizlilik içinde hareket edilmelidir. Bununla birlikte kendi konumu tam olarak belirlenmemişti. Bu kongre toplanıncaya dek hiçbir resmi görevi yoktu. O şimdi yetkisiz bir sivildi. Geleneklerin ezici ağırlığı ve yasal hükümet onun karşısındaydı. Birçok kentteki sivil yetkililer emirlerini uygulamayı reddetti. Ancak ordu kumandanları, genel olarak subaylar ve direnişi örgütlemekte olan tüm yeni merkezler onun yanında yer alıyordu. Gene de bir tür resmi dayanağa sahip olması gerekiyordu. Kazım Karabekir'e danışarak askeri liderleri ve çevre bölgelerdeki delegeleri Erzurum'da bir konferansa davet etti. Onu bekleyen görev çok güçtü. Gelenlerden birçoğu görüşlerine karşı olduğu gibi onun sahip olduğunu varsaydığı yetkiye de karşı çıkıyordu. Yüzlerce küçük hesap yüzünden bölünmüş durumdaydılar. Sürekli bir sabırla onların eşitleriymiş gibi aralarına karışan Mustafa Kemal onlara kendi görüşlerini benimsetmek için çabaladı. Adım adım kişisel liderliğini kuramsallaştırmaya başladı. Ancak hala kuşku ve kötü niyetle karşı karşıyaydı. Tartışmaların ortasında İstanbul'daki merkezi hükümetten Kazım Karabekir'e Mustafa Kemal'i tutuklaması ve konferansı durdurarak delegeleri evlerine göndermesi yolunda talimat geldi. Gelecek Kazım Karabekir'in ellerinde duruyordu. Türkiye'de tek düzenli askeri güç onun kumandasındaydı. 1917'de Mustafa Kemal'in Kafkas ordusunu ona teslim edişinden sonra maneviyatı bozulmuş Rusları önüne katıp Kafkaslara dek sürerek ilerlemişti. Tüm diğer Türk orduları yenilirken o başarısını aynı şekilde sürdürmüştü. İri yapılı, zihinsel ve hareket yeteneği açısından yavaş, son derece disiplinli olmasına karşın nazik, yalın ve dürüst, sözünün eri, içgüdüsel olarak tutucu ve bir gelenek aşığı olarak eski tip ve askerleri arasında olağanüstü popüler bir kumandandı. İsteseydi liderliği ele alabilirdi. Fakat bu tür bir hırsı yoktu. Tereddüt etti. Daha önce Mustafa Kemal'e onu ve Rauf'u destekleyeceğini söz vermişti. Padişaha ve merkezi hükümete sadakati ise onu tutuklama konusundaki emirleri uygulamaya zorluyordu. Mustafa Kemal'den ne aldığı emirleri ne de ikilemini gizledi. Artık mücadele iki kişilik arasındaydı. Metin ve dürüst Kazım ile zeki ve karşısında durulamaz Mustafa Kemal arasında. Kazım'ı ikna etmek için Mustafa Kemal tüm yüreğini ortaya koydu. Daha önce hiç yapmamış olduğu tatlı tatlı dil dökmek ve tartışmak yolunu seçti. Başarısız olduğu takdirde tümüyle silinecekti. Ne olursa olsun yakalanıp Malta'ya sürülmek ya da belki asılmak üzere padişaha ve İngilizlere gönderilmemek de kararlıydı. Kızıl zindandaki o günlerin anısı gönlünü bulandırıyordu. Ölmek kuşkusuz bundan iyiydi. Kazım'ı ikna edemezse kaçmak üzere Arif'le anlaşmıştı. Eğer köşeye sıkıştırılırlarsa ölene dek çarpışacaklardı. Hiçbir zaman sağ ele geçirilemeyeceklerdi. Sahip olduğu tüm ikna yeteneğini ortaya koydu ve Kazım'la diğer tarafın bakış açısını kullanarak tartıştı. Hepsinin sadık olması gerektiğini kabul etti. Fakat bu sadakat Türkiye'ye yönelik olmalıydı. Padişah ve merkezi hükümet yabancı düşmanın elinde rehin durumdaydı. Bu yüzden iktidar halka geçmişti. Bütün güç halkın elindeydi ve halk kendi kendini kurtarmalıydı. İstanbul'dan gelen emirler aslında padişahtan değil, İngilizlerden geliyordu ve yasal değildi. Tek yasal güç şu anda toplantı halindeki konferans delegelerinin yetkisindeydi ve toplanır toplanmaz Sivas'taki kongreye devredilecekti. Vasat zekalı Kazım'ı bir felsefi ve siyasal bir labirentin içine soktu. Ardından bir yoldaş olarak ona yalvardı ve sonra da kendisine verdiği destek sözünü hatırlattı. Kazım Karabekir kararını çok zor verdi ama bir kez karar verdikten sonra da ne değiştirecek ne de dönecekti. Mustafa Kemal'in, Rauf'un ve halkın yanında yer almayı tercih etmişti. Mustafa Kemal'in önderliğini kabul eden ve merkezi hükümetten kendilerine karşı gelen emirler yüzünden öfkelenen konferans delegeleri, işgale ve yabancı müdahalesine karşı direnişi örgütlemek, merkezi hükümetin yetersizleşmesi ya da istenmemesi halinde devlet işlerini yürütmek üzere geçici bir hükümet kurmak konusunda görüş birliğine vardılar. Yaklaşmakta olan Sivas Kongresi'nden önce kararlarını uygulamak ve görüşlerini belirginleştirmek üzere bir yürütme kurulu seçtiler. Mustafa Kemal'i başkan ve Rauf'u da onun yardımcısı olarak belirlediler. Mustafa Kemal'i ayrıca Erzurum delegesi seçtiler. 26. Sivas'taki kongreye Türkiye'nin her bölgesinden temsilciler katıldı. Delegeler kılık değiştirmiş olarak dağ yollarından ve gecenin örtüsü altında gizlice geldiler. Merkezi hükümet durdurulmaları konusunda emniyet kuvvetlerini uyarmıştı. Mustafa Kemal'in kendisi bile tutuklanmaktan birkaç saat farklı kurtulabilmişti. Düzenli birliklerin olduğu Erzurum'da ve Sivas'ta güvendeydi. Ancak bir grup jandarma tutuklamak üzere yolda onu bekliyordu. Zamanında uyarılması sonucu yolunu değiştirip dağlardan geçerek güven içinde Sivas'a ulaşmıştı. Delegelerin berrak bir hedefleri yoktu. Hiçbir sonuç vermeyen sonsuz tartışmalara giriyorlardı. Çoğu İngilizlere karşı silahlı mücadelenin imkansız olduğunu düşünüyordu. Merkezi hükümete karşı koymak ya da iç savaş tehlikesini göze almak taraftarı olan pek az kişi vardı. Mustafa Kemal hiç de karakterinin bir parçası olmayan sonsuz bir sabırla sürekli olarak onları ikna etmek için uğraş veriyordu. İstediği zaman karşısındakini çeken tatlı ve hoş sohbet biri olabiliyordu. Her şeyin bu kongredeki başarısına bağlı olduğunun farkındaydı. Delegelerin arasında oturup saatlerce onlarla tartıştı ve konuştu. Kah felsefi tartışmalar yaparak, kah onları peşi sıra sürükleyen müthiş bir şevkle konuşarak yorucu muhalefetin sözcüklerinin seli altında boğdu. Türkiye'yi kurtarmak onun göreviydi ve bu misyona duyduğu inanç ona olağanüstü bir belagat kazandırmıştı. Tıpkı Erzurum'da olduğu gibi yavaş yavaş kişisel önderliğini herkese kabul ettirdi. Muhalefet mensupları teker teker onun görüşlerini benimsemeye başladı. Ne ki büyük çoğunluk hala ona karşı kuşkuyla bakıyordu. Onun fazlasıyla kendine oynadığını düşünen Rauf ve Kazım bile kongre başkanlığına adaylığını koymaması konusunda onu ikna etmeye çalışıyorlardı. Bütün bunlar hiçbir şeyi değiştirmedi. Son derece kesin ve yumuşamak bilmez bir kararlılıkla kendi yoluna devam ediyordu. Berrak fikirlere sahip olduğu için ne istediğini gayet iyi biliyor ve dolambaçsız şekilde hedefine yürüyordu. Kendisine güvenmeyenler bile büyüsüne kapılmıştı. Kişiliğiyle kongreye egemen olmuştu. Ve İstanbul'daki düşmanları yine ona yardım etmişlerdi. Oturumun ortasında Malatya valisi Ali Galip'e gelen bir telgraf toplantıyı böldü. Malatya, Sivas'ın tam güneyinde Kürtlerin yaşadığı bir bölgeydi. Gelen emir Ali Galip'e Kürt aşiretlerinden zorunlu olarak toplayacağı askerlerden oluşan bir kuvvetle Sivas'ı basıp kongre delegelerini tutuklamasını bildiriyordu. Padişah Kürtlerin dinsel fanatizmine ve bağlılıklarına güvenebileceği kanısındaydı. Kongre öfkeyle ayağa kalktı. Kürt aşiretlerine onları tutuklama emrini vermek bardağı taşıran son saldırganlık örneğiydi. Mustafa Kemal'den Malatya'ya askeri kuvvet göndermesini istediler. Mustafa Kemal bir süvari alayını son süratle Malatya'ya gönderdi. Gönderilen kuvvet Kürtleri hazırlıksız yakalayıp ezdi ve Ali Galip'i tutukladı. Bundan sonra Mustafa Kemal herkesi önüne katıp sürükledi. Onda küçük bir öfkeyi dev bir nefrete dönüştürebilen bir hatibin gücü vardı. Yakaladığı bu fırsatı çok iyi kullanmıştı. Delegeler liderliğine olumlu tepki verdiler. Kongrenin halkın sesini dile getirdiğini bildirdiler. Yabancılara karşı direniş için tam bir ittifakla oy verdiler. Uğruna savaştıkları barış koşullarının taslağını hazırlayıp Misak-ı Milli adıyla yasallaştırdılar. Misak-ı Milli düşman tarafından kabul edilmediği sürece kesinlikle barış yapamayacaklarına dair and içtiler. İstanbul'daki merkezi hükümetten bağımsız olarak geçici hükümet görevini yapması için aralarından bir yürütme kurulu seçtiler. Mustafa Kemal'i bu yürütme kurulunun başkanı yaptılar. Ali Galip'le yapılan yazışmalar ele geçirilmiş ve Kürt hücumu emrini damat Ferid'in verdiği kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kanıtlanmıştı. Kongre İstanbul'a gönderdiği ultimatomla damat Ferid'in azledilerek hiç vakit kaybedilmeksizin meclisi mebusan seçimlerinin yapılması gerektiğini bildirdi. Hiçbir yanıt gelmeyince Mustafa Kemal işi ele aldı. Askeri yetkililere telgrafhaneleri ele geçirip İstanbul'un ülkenin geri kalan bölümüyle ilişkisini kesmelerini, vergilerle tüm yazışmaları kendisine iletmelerini ve gerekli olan yerlerde sivil memurları güvenilir kişilerle değiştirmelerini emretti.